Ayrım 69, sayfa 594. Silenski gaz lambasını üfleyince oda karanlığa gömüldü. El fenerini yaktı, öbür eline de tokarevi aldı, fenerin ışığını odanın köşesine tuttu. Messi elleri bağlı yerde oturuyordu. Yanına da Anna ile Irena, ikisi de giyinmişti. Irena'nın yüzü korkudan kireç gibiydi. Silenski Messi'ye döndü. Bu kadınları serbest bırakıp şansımı denesem? Messi Anna'ya bakmamaya çalışarak, ''Sana söyledim, bunu yapamam.'' dedi. ''Sen piçin tekisin Messi, onlar zaten bu işin dışında. Ne zararları olur ki?'' ''Emirler böyle.'' Messi Anna'nın kederli gözlerle kendine baktığını gördü. Silenski Messi'nin ne amaçla geldiğini anlatmış, Anna duyduklarına inanmakta güçlük çekmişti. Messi birden, ''Anna çok üzgünüm.'' dedi. ''Bu benim kararım değil. Eğer Alex tek başına devam etmeye kalkarsa hepimiz ölürüz. Bu çılgınlıktan vazgeçmesi gerekir.'' Anna sırtını dönerken gözlerindeki umutsuzluğu gördü. Artık bunun bir önemi yok, değil mi Jack? Hiçbir şeyin önemi yok. Ona durmasını söyle, böylece hepimiz buradan çıkıp kurtuluruz. Kaçacak bir yeri kalmadı. Anna cevap vermeye fırsat bulamadan Silenski, "Kes sesini Messi," dedi. "Bir ses daha çıkarırsan bu çıkardığın son ses olur." Feneri söndürüp pencereye yaklaştı. Gözleri karanlığa alışıncaya kadar bekledi. Sonra perdeyi çok az aralayıp dışarıya baktı. Ay ışığında ön bahçe bir peri masalındaki kadar sakin görünüyordu. Bir ara kapının yanında bir gölge gördüğünü sandı. Bir ara kapının yanında bir gölge gördüğünü sandı. Bir daha baktığında gölge yoktu. Perdeyi bırakıp feneri yakıp Messi'ye tuttu. "Dışarıda kaç adamın var?" Messi cevap vermedi. Silenski Tokarev'in horozunu kaldırıp tabancayı Messi'nin kafasına dayadı. Bir daha tereddüt edersen kafanı uçururum. Kaç adam? İki. Kim? Aylar önce gönderdiğimiz ajanlar. Anlat. Eski Ukrayna SS'leri. Neyi dostlarım Arcek? Şaşırdım doğrusu. Ya savaş suçları mahkemesine çıkacaklar ya da bizim için çalışacaklardı. Messi'nin sesinde bir panik başlangıcı duyuluyordu. Tanrı aşkına Alex, bırak da onlarla konuşayım. Silenski hayır anlamında başını salladı. Sayıdan eminsin değil mi? Tekrar düşünmek ister misin? Söyledim sana. İki kişi. Bana yalan söylemediğini umarım. Messi'nin silahını Anna'ya fırlattı. Eğer hareket ederse vur. Eğer vurmazsan o seni öldürecek. Feneri Irena'ya uzattı. Işığı kapat. Ben dönene kadar da yakma. Arabanın anahtarlarını ver. Irena dehşet içinde Silenski'ye baktı. Buradan sağ çıkamayacağız. Hepimiz öldük. Aman Tanrım. Silenski korkudan titreyen kadının yüzünü tokatladı. Sertçe, sana ne diyorsam onu yap dedi. Böyle yaparsan belki de buradan çıkarız. Anahtarlar, o kahrolası feneri de söndür. Irena ceplerinde anahtar aradı. Silenski'ye uzatıp feneri söndürdü. O da birden karanlığa gömülmüştü. Kapının usulca açıldığını duydular. Silenski gitmişti. Mutfak karanlık ve buz gibi soğuktu. Silenski mutfağa adım attığında arka kapının aralık olduğunu gördü. Sessizce kapıya yaklaştı. Elinde ateşe hazır Tokarev aralıktan dışarı baktı. Ayın soluk ışığı altında bahçe gri bir renge bürünmüştü. Gözlerini uzunca bir süre sundurmada ve arabada gezdirdi. Bir hareket yakalamaya çalıştı. Gölgelerden başka bir şey göremedi. Messi'nin doğru söyleyip söylemediğini kestiremiyordu. Dışarıda ikiden fazla adam da olabilirdi. Adamlar evin çevresinde herhangi bir yerde saklanabilirdi. Bunu öğrenmenin bir tek yolu vardı. Tokarev'in horozunu kaldırdı. Karnının üzerine uzanıp sürünerek kapıdan çıktı. Sonra donmuş taraçanın üzerinden kayarak sundurmaya ulaştı. Bir ses, bir hareket bekledi. Hiçbir şey olmayınca ayağa kalkıp arabanın şoför kapısını açtı. Anahtarı kontağa yerleştirdi. Kapıyı aralık bıraktı. İleri doğru gitmeye hazırlanırken arkasından belli belirsiz bir çıtırtı ve Rusça bir ses duydu. Silahını at, ellerini havaya kaldır, sonra da yavaşça dön. Tokarev'i elinden bıraktı. Tabanca gürültü çıkararak yere düştü. Döndüğünde 3 metre kadar ileride gölgelerin arasında genç bir adam gördü. Adam yaklaştı. İri yarı güçlü kuvvetli biriydi. Elinde bir tabanca tutuyordu. Sırıttı. Kabul etmek gerekir. Oldukça sessiz hareket ediyorsun ama yeterince sessiz değil. Amerikalı arkadaşım nerede? Evde. Ölü mü? Gerektiğinden fazla canlı maalesef. Silenski başıyla bahçeyi gösterdi. İki kişi olmanız gerekirdi. Arkadaşın nerede? Yakında öğrenirsin. Arkanı dön ve eve doğru yürü. Seni uyarıyorum. Sakın bir delilik yapayım deme. Bu uzaklıktan kaçırmayacak kadar keskin nişancıyım. Nasıl istersen ama unuttuğum bir şey var. Öyle mi? Neymiş o? Bu. Susturulucu Nagat bir kez tıksırdı. Adam yapacak hiçbir şey bulamadı. Tabancadan çıkan mermi burnunun tepesine gelmiş, arabanın üzerine sırt üstü savrulmuştu. Yavaşça yere kaydı. Silenski yere çömelip susturucuyla yaptığı ateşe bir karşılık bekledi. Hiçbir şey olmayınca yerden tokarevi aldı. Cesedi ayağıyla sürükleyerek sundurmanın arkasına götürdü. Ön bahçedeki çalıkların arkasına gizlenmiş ikinci Ukraynalı kulak kabarttı. Kesinlikle bir şey duymuştu. Ne duymuştu? İşte onu bilemiyordu. Sesler mi? Ya da rüzgarın dallarda ıslıklanması mı? Ağırlığını öteki dizine aktarıp biraz doğruldu. Kalaşnikov'u yanına yere bıraktı. Kan dolaşımını düzenlemek için bacaklarını ovuşturdu. Neler oluyordu? Amerikalının çoktan çıkması gerekirdi. Saatine baktı. Işıltılı kadranda gece yarısına çeyrek kaldığını gördü. 2 dakika daha beklemeye, sonra da eve girmeye karar verdi. Bu arada kapıdan çıkmaya kalkanın öleceğine de şüphe yoktu. Gariptir, içinde bulunduğu durumdan tuhaf bir zevk alıyordu. Tıpkı eskiden Kafkas dağlarında kızıl partizan avladıkları günlerdeki gibi. Tek eksiği SS üniforması ve Alman malı MP40 makinalı tabancaydı. Gülümsedi, yerden silahını aldı, yeniden çöküp bekledi. Feneri yak. Irina fenerini yakınca Silenski Mesin'in başına dikildi. Galiba sayı konusunda doğru söylemişsin Jack. Şimdilik biri eksildi. Bana ön cephedeki adamdan söz et. Messi cevap vermeyince Tokarev'i kafasına dayadı. Anlat, yoksa parmağımın kaşıntısına engel olamayacağım. Adı Boris Koval, eski bir Ukrayna SS yüzbaşısı. İyi mi? Messi başıyla onayladı. Ne kadar iyi? Şimdiye kadar eğittiklerimizin en iyisi. Üstelik fazla eğitime de ihtiyacı yoktu. Geldiğinde de iyiydi. Silahları? Messi sessiz kaldı. Bana söylemezsen seni ön kapıdan iteriz. Böylece adamın silahı senin üzerinde denenmiş olur. Kalaşnikov. Silenski bir ıslık öttürdü. Öyleyse başımız dertte demektir. Anna ile Irena'ya döndü. Arka taraftan çıkacağız. Messi de. Size söylediğimde arabanın arka koltuğuna sıkışır başınızı eğersiniz. Gerisini de bana bırakın. Anna ayağa kalkınca Messi başını kaldırıp baktı. Gözleri bir an birleşti. Messi kızın gözlerinden aralarındaki güvenin tümüyle yok olduğunu anladı. Konuşmaya çalıştı ama Anna çoktan gitmiş, peşinde Irena kapıya yaklaşmıştı bile. Sonra Silenski onu ayağa kaldırıp kadınların arkasından itti. Lukin yola bakarken paşa haritayı kontrol ediyordu. Daha ne kadar var diye sordu Lukin. Sola sap, oradayız. Bunu 1 dakika önce söylemiştin. Bu yollar kar altındayken birbirine çok benziyor. Lukin arabanın burnunu sola çevirdi. İki yanı da çalarla kaplı, geniş ve ağaçlı bir yola girdiler. Yolların birleştiği kavşakta durdu. Evler karanlık ve ıssız görünüyordu. Paşa arka koltuktan bir makineli tabanca aldı. Güvenlik mandalını çekerek dizinin üzerine yerleştirdi. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Lukin farları söndürdü. Önlerindeki kardan, tepedeki aydan başka ışık yoktu. Gecenin sessizliğinde çevre inanılmayacak kadar sakin görünüyordu. Keşke bilseydim. Allah kahretsin Yuri, Romulka birkaç dakika sonra burada olacak. Silenski ile konuşmam gerekir. Umarım dinler, yoksa öldün demektir. Yalnız gidiyorum, istersen dışarıda bekle. Ne yapacaksın? Kapıyı çalıp ziyarete geldiğini mi söyleyeceksin? Silenski daha seni görür görmez kafanı uçurur. Başka bir yolu olsa gerek bunun. Düşünecek zaman yok. Lukin birden dikiz aynasında bulundukları yolun ucundaki farların ışığını gördü. Paşa geri dönüp, ''Pezevenkler geldi bile.'' dedi. ''Anlaşılan doğru yerdeyiz.'' Lukin yaklaşıp farlara bakıp sordu. ''Onları biraz oyalayabilir misin?'' ''Rumulka'ya ateş etmek mi?'' dedin. ''Bu karanlıkta neler olduğunu, kimin ateş ettiğini anlayamazlar. Sadece lastiklerini patlasan yeter. Bu onları geciktirir. Sonra da Daça'ya yanıma gel.'' ''Tabii eğer hala hayattaysan.'' ''Tamam, hadi bakalım.'' ''Dikkatli ol.'' dedi Lukin. Paşa arabadan süzüldü. Elinde makinalı tabancası köşeyi dönüp gözden kayboldu. O Fransız, Lebul hala arka koltukta baygındı. Lukin arabayı vitese takıp sokağa girdi. İlerlerken evleri saydı. Sonra Daça'yı gördü. Işıklar sönüktü. Yolun aynı tarafındaki komşu Daça'nın önüne varana kadar 50 metre daha ilerledi. Çevre ıssız, araba yolu bomboş, panjurlar da kış mevsimi nedeniyle kapalıydı. Yavaşladı. Sonra geri vitese takıp hızla araba yoluna girdi. Arabadan inmek üzereyken Lebel inledi. Kendine gelir gibi oldu. Sonra başı yeniden yana düştü. Bayıldı. Lukin Fransız'ın kelepçesini açtı. Birini arabanın kapı tokmağına takıp otomobilden indi. Ne yapacağını hala bilmiyordu. Yine de yapacağını hızla bitirmesi gerekliydi. Artık Romulka her an köşeden görünebilirdi. Paşa da ateşe başlayabilirdi. Eğer Silenski içeride ise ateş seslerini duyacağı kesindi. Bu da işleri daha da güçleştirecekti. Paşanın aşırdığı dosya Luki'nin ceketinin içindeydi. Kılıfının kapağını kaldırdı, tabancasının güvenlik mandalını açtı ama kılıfından çıkarmadı. Tabancasını kullanmak niyetinde değildi ama yine de işini tesadüflere bırakmak istemiyordu. Hızla arabanın arkasına geçip bagajı açtı. Yedek lastiğin çeşitli aletlerin arasında arandı, sonunda yağlı bir paçavra buldu. Eskiden beyaz olan gömlekten arta kalan kumaş yağ ve gres lekeleriyle kaplıydı. Krikoyu buldu, beyaz paçavrayı ucuna bağladı. Basit bir barış bayrağı ama aklından geçenleri gerçekleştirmeye yeteceğini düşündü. Düşündükçe yaptıklarının ne kadar gülünç olduğunu anlıyordu. Kapıyı çalacak, Silenski'yi dışarı çağırıp adamın olumlu cevap vermesini bekleyecekti. Tehlikeli bir şeydi. Ölümle sonuçlanacağı kesin gibiydi ama şu anda başka bir yol düşünemiyordu. Hızla hareket etti, bagajı kapadı. Birden yolun öteki ucundan silah sesleri, sonra karda kayan lastik gıcırtıları duydu. Ses çok güçlüydü. Hemen ardından ikinci bir yaylım ateşi duydu. Sonra gecenin sessizliği her yandan gelen kurşun sesleriyle bozuldu. Paşa, Romulka'nın konvoyuna ateş açmıştı ama duyulan gürültü Romulka'nın da ateşe karşılık verdiğini gösteriyordu. Vücudu terden sırılsıklam, Lukin, Daçaya doğru koşmaya başladı. Ayrım sonu, sayfa 600.